Ayrım 2.
Aristoteles'in organonu uzun yıllardan sonra Bacon'ın novum organumunu karşısında bulduysa, bu durum bir filozofun bir filozofa herhangi bir eleştiri yöneltmesinden çok ötede yeni bir çağın, buna bağlı olarak yeni bir bilgi anlayışının doğması ile ilgilidir. Bundan böyle en genel bilgilerden değil, tek tek olgulardan yola çıkılacaktı. İnsan usu bilimde yaratıcı olmak istiyorsa genelden özele yürümeyi bırakmalı, tek tek olguların genel bilgisine yönelmeliydi. Bacon ve Descartes bize yöntemin temel özelliklerini ve temel kurallarını duyururken, yöntemi mantıktan kesinlikle ayırdılar, bilimin ussallıktan öte dayanakları bulunması gerektiğini bildirdiler ve böylece tüm düşünce alanında yüzyıllardır sarsılmaz bir biçimde egemenliğini sürdürmüş olan Aristotelesçi mantığı bilimsel araştırmalar çerçevesinde yetersiz ilan ettiler. Giderek yöntem fikri kökten değişti. Çünkü modern zamanlar bize bilginin olanlar arasından olmaktan çok olası olanlar arasından derlenmesi gerektiğini öğretti. Eski bilimsel düşünce yalnızca var olan ya da var olduğu sanılan şeylerin alanında düz bir saptayıcılık görevi yükleniyordu. Bu bakış açısı Leibniz'le sarsıldı. Leibniz için her olan şeyin bir mantıksal temeli olmalıydı. Olasının zengin kaynağına bizi ilk olarak yönelten Leibniz'e göre, tanrısal anlık her şeyden önce, tüm yaratma ediminden önce bir olası dünyalar sonsuzluğunu içeriyordu. Tanrısal istem bu olası dünyalar arasından en yetkinini seçip gerçekleştirdi. Leibniz şöyle diyordu: "Bir şeyin olasılığı bizim tarafımızdan kavramı ögelerine ayırdığımız zaman ve bu ögelerden hiçbiri uyarsız olmadığı zaman a priori tanınmaktadır. Bu durumda olasılık, olmazlığın karşıtı olarak aralarında çelişki bulunmayan ögeler toplamını bize duyuruyordu." Leibniz'de işin mantığına yükselmek olarak beliren olasılık araştırması, giderek evrenin bütünsel yapısı içinde görünürün arasından görünmezi, var olanın arasından var olacak olanı, somut olarak belirlenenin arasından en genel olanı görüp göstermek anlamı kazandı. Olanla yetindiğimiz zaman ilerlemenin çok sınırlı bir anlamı olacaktır. Çünkü olan bizim görebildiğimizle sınırlıdır. İlerlemenin tüm gizi var olmakla ya da var olacak olmakla birlikte gözlerimize kendini açmayan şeyi ne yapıp yapıp ortaya çıkarmaktadır. Olup da görünenle olup da görünmeyen ya da olacak olup da görünmeyen arasındaki o görülmez geçiş yeri, gerçekte bilimde de sanatta da yaratıcılığa geçiş yeridir. Bilim adamı da sanat adamı da herkesin göremediği pek çok şeyi görebilmesiyle ayrılır. Bilimde olasıya yönelmek, bilinmedik yolları denemek ve bu yolları izlediğimizde nereye kadar gidebileceğimizi araştırmak demektir. Bilimsel düşüncenin verimliliği, kendine sayısız olasılıklar arasından yol aça aça umulmadık yerlere açılmasından gelir. Aristotelesçi düşüncede ikincil bir yere yerleştirilmiş olan olası düşünce, düşünce tarihinde birincil yeri aldıktan sonra eşsiz verimlilikte yaratıcı bir güç kaynağı durumuna gelmiştir. Böylece bilimsel düşünce gelişigüzel ussal arayıştan ölçmeci ya da deneyici ussal anlayışa doğru bir geçiş yapmakla tam tamına gerçekliklerin alanına yerleşmiştir. Artık evrenin bizim için en önemli yanı göreli ilişkileriyle ölçülebilir yanıdır. Bu gelişme tam anlamında niçin sorusunu soran eski düşünceden nasıl sorusunu soran yeni düşünceye doğru bir geçişi duyurur. Çünkü niçin sorusunu sorduğunuz zaman bir nedenden bir nedene geçerek, nedenler zincirinde ilerleyerek bir ilk nedene gelir takılırsınız. Yağmur niçin yağar sorusuna verilecek en sonuncu yanıt Tanrı öyle istediği içindir. Oysa yağmurun nasıl yağdığı sorusu doğa olayları arasındaki ilişkilerin niceliksel olarak saptanmasıyla yanıtlanabilir. Böylece insanoğlu modern düşünce içinde olasının yaratıcı gücünü ortaya koyduktan sonra görelinin sağlam zeminini bulmuştur. Artık mutlak düşünce bize hiçbir gerçek bilgiyi, hiçbir doğruyu söz vermeyecek ve yaşamla ilgili hiçbir kolaylığı sağlamayacak yalıtık düşüncedir. Bu düşüncenin son saltanatı ancak inanç alanında sürebilir. Buna göre yasaları koymakta, yasaları çürütmekte, kuramları öne sürmekte, kuramları çürütmekte ancak göreli belirlemeler içinde olasıdır. Bundan böyle bilimsel düşüncede her şey ölçmeye indirgenmiş gibidir. Artık öngörüler bile ölçmeyle ya da bir takım ilişkilerin arasındaki niceliksel bağı yakalamakla ilgilidir. Ölçemeyen düşünce felsefi düşüncedir. O da bir takım ölçümlerin uzağına düştüğü zaman, ölçmelerle doğrulanan bilimsel verilerin dışına düştüğü zaman felsefe olmaktan çıkacaktır. Bu yüzden çağdaş bilimsel düşüncelerin ya da çalışmaların temelinde istatistik araştırmalar yer almaktadır. Çağımızda tüm bilimler için zorunlu bir bilgi alanı durumuna gelmiş olan istatistik, ölçmeyle ilgili usullerin tümünü kapsar. Bununla birlikte istatistiğin yalnızca çağdaşlarımızca ortaya konulmuş bir buluş olduğunu söylemek güçtür. Çinlilerin bundan 4000 yıl kadar önce tarımla ilgili istatistik tablolar oluşturduklarını düşünürsek, konunun insanlık için ne ölçüde köklü bir önem taşıdığını kavrarız. Ancak yeni çağa kadar istatistik çalışmalarının son derece kaba bir sayma ediminden öteye geçmediğini söyleyebiliriz. Çağımızda iktisatçılar, toplum bilimciler, fizikçiler, sanayiciler, tarımcılar, ruh bilimciler tüm bilimsel araştırmalarını, tüm olasılık hesaplarını istatistik verilere dayandırırlar. Özellikle uygulamalı ruh bilim alanında tüm verimli sonuçlar istatistik verilere dayandırılmıştır. Demek ki ölçme yalnızca matematik bilimlerde ve doğa bilimlerinde değil, insan bilimlerinde de vazgeçilmez bir tutumdur. Böylece bilimsellik doğayla insanın dokunuştuğu noktada ya da insanla doğanın oluşturduğu ortak alanda olasılıklardan giderek yeni gerçeklikler yaratmak anlamı taşıyor. Sürekli olarak dünyayı aramak ya da dünyada deneyler yapmak hiç durmadan dünya için öngörüler ortaya koymakla bütünleşiyor. Bilimsellik insanın yepyeni tasarılara ulaştığı noktada verimlilik kazanmakta. Bunu bir anlamda deneyle usun ya da hatta deneyici bakışla usçu bakışın ortaklaşmasıyla ortaya çıkan yetkin bir atılım olarak anlamak doğru olur. Dünyanın karmaşıklaşmasıyla ortaya çıkan güç ve çetrefil yaşam biçimleri bazı düşünenleri bugün de bir takım doğal yaşam düşlerine itiyor olsa da bu düşlerin bittiği yerde, bu düşlerden sıyrılıp gözlerimizi gerçekliklere açtığımız yerde bilimin dünyayı biraz daha ele geçirme konusunda yeni zaferleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Gaston Bachelard bu us ve deney bütünleşmesini şöyle belirliyor. Bilimsel eylem düşünüldüğünde gerçekçilikle usçuluğun durmadan görüş alışverişinde bulunduğu görülür. Tek başına ne biri ne öbürü yeter bilimsel kanıtı ortaya koymaya. Fizik bilimlerin alanında bir çırpıda gerçekliğin temellerini belirleyecek bir olgunun sezgisine yer yoktur. Deneysel araştırmalarla ilgili yöntemlerimize temel kategorileri sunacak ussal, mutlak ve belirleyici bir inanca da yer yoktur. Kur'an ve deney arasındaki ilişkiler öylesine sıkı ilişkilerdir ki, deneysel olsun, ussal olsun, hiçbir yöntem değerini sonuna kadar koruyabilecek durumda değildir. Daha da ileriye gidilebilir, bir yöntem, konusunu yenileyemediğimiz zaman sonunda verimliliğini yitirecektir. Yeni bilimsel düşünce. Öyleyse her tasarım bir önceki tasarıma yöneltilmiş bir eleştiridir. Her yeni düşünce bir önceki düşünceyi ya da önceki düşünceleri zorda bırakabilecek, hatta yürürlükten kaldırabilecek bir düşüncedir. Hiçbir bilginin, hiçbir yöntemin kendini sonuna kadar koruyabileceğini düşünemeyiz. Jet uçağı fikri pervaneli uçak fikrini çelmiştir. Elektrikli lokomotif fikri buharlı lokomotif fikrini çürütmüştür. Öyleyse bilimin alanında olmak sonsuz bir tartışma ya da çekişme alanında olmaktır. Gaston Bachelard aynı yapıtında şöyle der. Bilimsel gözlem her zaman tartışmacı bir gözlemdir. Bu gözlem önceki bir savı, öncesel bir şemayı, bir gözlem tasarısını doğrular ya da sakatlar. Bu gözlem doğrulayarak gösterir, görünümleri bir sıra düzenine sokar, dolaysızı aşar, şemaları kurduktan sonra gerçeği yeniden kurar. Doğal olarak gözlemden deneye geçildiğinde bilginin tartışmalı öz yapısı daha da belirginleşir. İnsanlık bundan böyle uygulamada karşılığı olmayan sorunlarla ilgilenmeyi kesinlikle bıraktı. Bir anlamda fiziğin metafiziğe egemen olması ya da fiziğin metafiziği etkisiz bırakmasıydı bu. Bu bir anlamda da kuramın uygulamaya bağımlı olmasıydı. Bu, kuramla uygulamanın iç içe geçmesi, birbirinden ayrı düşünülemez olması, ayrılmaz bir biçimde bütünleşerek birbirini koşullamasıdır. Deneyin usa, usun deneye sıkı sıkıya bağımlılanması insanla dünyanın ilişkisini sıkılaştırdı. Araştırmacı bundan böyle laboratuvar insanı durumuna geldi. Gözlem ve deney bilimsel düşüncenin baş koşulu oldu. İnsan dünyayı daha iyi kavrayabilmek, onun gizlerini en ince ayrıntılarına kadar sökebilmek için dünya ile kendisi arasına kendi eliyle yaptığı güçlü araçları yerleştirdi. İnsanla dünya arasında güçlü köprüler kuruldu böylece. Örneğin araştırmacı çıplak gözle göremeyeceği pek çok şeyi elektronik mikroskopla gözlemleyerek yeni buluşlara doğru yöneldi. Hücre biyolojisinin gelişmesi bize elektronik mikroskobun bir armağanı oldu. Laboratuvarlar gittikçe karmaşıklaştı. Şimdi artık laboratuvar dediğimiz yer bilginin özel çalışma odasından daha çok bir şeydir. Orada gözlem araçları vardır, bir doğa olayını yapay olarak gerçekleştirmeye yarayan çeşitli araçlar vardır. Orada bilim adamından, bilim adamları topluluğundan ayrı olarak çeşitli çalışanlar vardır, uzmanlar ve yardımcıları vardır. Laboratuvar artık bir tasarlama ortamıdır, olasılıklardan yola çıkarak yeni koşullara ulaşma ortamıdır, özel olarak bir kurma ve yaratma ortamıdır. Artık makina, araç ve gereç insanın her an eli altında bulundurduğu eli kadar önemli şeylerdir. Laboratuvar denilen ortam, olayların yapay olarak gerçekleştirildiği ortam, doğanın üzerine kurulan ikinci bir doğanın, bir anlamda yapay bir doğanın tasarlandığı ve üretildiği yerdir. Bu akış içinde tüm bilimlerin tek bir bilim oluşturucasına geliştiğini görürüz. En eski zamanlarda tek bir bilim ya da tek bir bilgi alanı vardı. O zamanlar gerçek anlamda ussal düşünceye yönelmek, bilim yapmak demekti. Bilimle felsefenin aynı anlama geldiği o dönemlerden sonra bilimler teker teker o genel bilimden ya da felsefeden koparak özelleşmeye başlamışlardı. Yeni çağ başlarından bugüne doğru yüründükçe tek tek bilimlerin özerk olarak ayrı bilgi alanları oluşturuşunun renkli serüveni izlenir. Başlangıçta birbirinden apayrı duracak gibi görünen bilimler zamanla sıkı işbirliğine girdiler. Galileo Galilei bize matematikle fiziğin bir, matematik fizik bilimi oluşturmak üzere bütünleşmesi zorunluluğunu duyurmuştu. Özelliğini yakın geçmişte kazanmış olan ruh bilimin ve toplum biliminin de katıldığı bilimler topluluğu içinde sürekli bir etkileşim söz konusudur. Birinin elde ettiği bir doğru bir başkasına bilgi olarak katılırken, birinin ortaya koyduğu bir veri bir başkasının gelişimine katkıda bulunmaktadır, birinde geliştirilen bir kuram bir başkasındaki gelişimleri etkilemektedir. Buna göre bilimlerin çeşitlilenmesi onları birbirine daha zorunlu duruma getirmiştir. Uzmanlıkların birbirine karıştığı anlamına gelmez elbette bu. Bir başka bilimin bulgularından yararlanmaya çalışan bir bilim adamı elbette o bilimin konularını ve yöntemlerini tüm incelikleriyle bilebilecek durumda değildir. Tarihin toplum bilimden, toplum bilimin ruh bilimden, ruh bilimin fizyolojiden yararlanmak zorunda olması bilimler arasındaki belirgin sınırları kaldırırken, bilim adamları elbette böylesine gelişmiş bir bilim dünyasında birer genel bilgin olma şansına sahip olmayacaklardı. Bu durum bilim adamlarının sıkı işbirliğini zorunlu kıldı. Bu gereklilik bilim adamını genel bilgin durumuna getirmese de ona her şeyi bütünsel açıdan görebilme zorunluluğunu getirdi. Günümüzün bilim adamı kendi alanında derinleştikçe öbür alanlara bağlanan bir takım yollardan geçerek genel bilgiye belli bir ölçüde ulaşmakla yükümlü duyuyor kendini. Çağımızın belirgin özelliklerinden birini oluşturan bu uzmanlaşma atılımı bilimsellik yolunda şansı daha az olan bir takım bilgi alanlarında da bilimselleşme istemini yarattı. Estetik gibi, mantık gibi alanlar felsefenin yöntemleriyle çalışma geleneğini modern zamanlarda bile sürdürmüş olan bu alanlarda bugün bu eğilimi gösteriyor. Bir estetiğin, bir mantığın bilim olup olmayacağı, olabilecekse hangi koşullarda olabileceği başka bir bağlamda ele alınması gereken bir sorundur. Ancak bilimselleşme olanağı bulamayan bilgi alanlarının giderek etkilerini yitirecekleri de bir gerçektir. Mantıksal olumculuğu savunan Viyana Okulu'nun başlıca kişisi Carnap, bu eğilimi felsefeyi de yok sayarak şöyle ortaya koyuyor. Doğa bilimleri ve matematik bilimler bağımsız bilim özelliği kazanmak üzere felsefenin bağrından koptular. Bugün elbette hiç kimse fiziği felsefenin bir parçası olarak düşünemez, fiziğin kökeni felsefe olsa da. Aynı durum toplum bilim içinde en azından metafiziğin sözde savlarına bulaşmaksızın toplumsal olayların ve onların karşılıklı ilişkilerinin araştırmasına deneysel yöntemlerle yönelilen toplum bilim içinde söz konusudur. Sonunda ruh bilimciler de metafizik katkıların dışında deneyler geliştirdikleri ölçüde kendi inceleme alanlarını felsefeyle ilgili olmayan gerçek olguların bilimiyle ilgili bir alan olarak görüyorlar. Buna koşut olarak mantık, bilimin mantığı felsefeden kurtulacak olgunluğa varmıştır. Daha derin ya da daha yüksek bilgilerden söz etmeye yönelinmeksizin tam anlamında bilimsel yöntemleri izleyerek çalışmalar yapılan tam tamına bilimsel bir alan kuracak olgunluğa varmıştır. Bana öyle geliyor ki gövdeden kopacak son daldır bu. Öyleyse felsefeye ne kalıyor? Yalnızca metafizikçiye özgü sorular kalıyor. Evrenin ilk nedeni nedir? Hiçliğin özü nedir? Ancak bunlar sözde sorunlardır, hiçbir bilimsel içeriği olmayan sorunlardır. Bilimlerin olumlu bilgiye yönelerek felsefeden ayrılması, bilimselleşme inancını pekiştirirken felsefeye olan bağlılığı yer yer sarsar gibi oldu. Bilimler gerçek alanlarını kurdukça felsefeye yer kalmayacak düşüncesi giderek ağır basmaya başladı. Özellikle bilgiyi bilimsel bilgi ve metafizik bilgi olmak üzere ikiye ayıranlar artık felsefeye yer kalmadığını ya da ona yalnızca metafizik araştırmaların kaldığını söylemeye kadar gittiler. Carnap'ın felsefeye ayırdığı evrenin ilk nedeni nedir gibi, hiçliğin özü nedir gibi sorular gerçekte sözde sorulardır ve belki de artık sorulmaması gereken sorulardır. Buna karşılık felsefe, bilimleri gerçek alanlarına göndermiş ve onların yükünü atmış olarak şimdi daha büyük bir yetkiyle insan sorunlarına yönelecektir. İnsanın deneysel bilgiye götürülemeyecek ancak genel düzeyde tartışılması gereken nice sorunu vardır. Filozof bundan böyle en genel düzeyde doğrunun araştırıcısıdır. Bertrand Russell şöyle der. Doğrunun araştırılmasında bilerek bilmeyerek bazı sınırlar konulduğunda felsefe korkuyla sakatlanır. 3. Çağımızın en önemli bilimsel olaylarından biri ruh bilimin bir bilim olarak kurulması oldu. Bu büyük olayın önemini görmezden gelenler elbette toplumsallığın yanında bireyselliğe, nesnelliğin yanında öznelliğe yaşam hakkı tanımak istemeyenler ve buna göre insanlık yolunda insan gerçeğini sakatlamak gibi bir yanlışa düşmekten sakınmayanlardır. Oysa çağdaş toplumsallık bilinci bize ruh biliminde büyük katkısıyla bireyin bulunmadığı yerde toplumun, öznelin bulunmadığı yerde nesnelin olamayacağını öğretiyor. Toplumsallıkta erimiş birey, ortaçağ Hristiyan toplum düzeninin bir özelliğiydi. Bugün de ancak buna benzer bir düzen anlayışını sürdürenlerin düşü olabilir. Yarısı koparılmış ya da içi çıkarılmış gerçeklik, gerçeklikten başka bir şey olacaktır. 19. yüzyılda ruh bilimin özerk bir bilim olarak kurulması düşünce ve sanat alanına büyük yenilikler getirdi. Eski zamanlarda az çok bir gizler alanı olarak belirlenen insan ruhsallığı, bundan böyle tüm gizlerinden arınmaya ve deneyle doğrulanmış bilgilerin ışığında nesnel olarak tanınmaya başladı. Bu gelişim daha sağlıklı bir ruhsal yaşam için olanaklar sağlanmasına, bir de insanın bir kurucu ve yaratıcı olarak kendini daha iyi tanımasına kapı açtı. Ruh bilim daha önceleri felsefenin bir dalı olarak zihinsel edimlerin metafizik ayrıştırmasına ayrılmıştı. Ancak modern zamanların başlarında filozoflar, öncelikle İngiliz filozofları bu gidişi değiştirmek istediler ve ruh bilime bilimsellik yolunda ilk itkileri kazandırdılar. Ruh bilim terimini ilk olarak Alman reformcusu Melanchthon 1497-1560 kullandı. Ancak ruh bilim gerçek atılımını 18. yüzyılla birlikte gerçekleştirdi. Onun 19. yüzyılda başlayan hızlı gelişimi birçok ruh bilim okulunun doğmasına yol açtı. Bu durum başlangıçta bu yeni bilimin bilimsellik yolunda bazı güçlüklere uğradığını ve onda bir takım bilgilerin kuram niteliğini aşmadığını gösterir. Ancak bu geçiş ya da kuruluş dönemi çok uzun sürmedi ve ruh bilim zamanla davranış araştırması özelliğini kazanarak bilimsellik yolunda ciddi adımlar attı. Bundan böyle yalnızca davranışlarımızı yani yapıp ettiklerimizi, yazıp söylediklerimizi konu edinen bu genç bilim, insan ruhsallığını öğrenmek adına insan davranışları kadar hayvan davranışlarını, normal davranışlar kadar anormal davranışları da ele aldı, bireysel davranışlar yanında toplumsal davranışları da gözlemledi. Bu yolda o biyoloji gibi, tıp gibi, toplum bilim gibi bilimlerin buluşlarından da yararlandı, ayrıca bu bilimlere çeşitli veriler sağladı. Ruh sorunu en eski zamanlardan beri insanı ilgilendirmişti. Platon bize maddi dünyadan ayrı bir ruhsallıklar dünyasının varlığını göstermeye çalışmıştı. Aristoteles, Platon'unkine göre büyük ölçüde gerçekçi özellikler taşıyan bakış açısıyla çağdaş ruh bilimin ortaya koyduğu bilgilere ters düşmeyecek belirlemelerde bulunmuştu. Ona göre ruh denilen şey bedenin bir işlevinden başka bir şey değildi. Filozof, göz bir hayvan olsaydı görü onun ruhu olacaktı diyordu. Bundan rahatlıkla şunu anlayabilirdik. Görmek nasıl gözün işlevi ise ruhsallık da bedenin işlevidir. Buna göre bizim yaşam deneylerimiz ve davranışlarımız Platon'da olduğu gibi başka dünyalara gidip gelen bir ruhun edimleriyle ilgili değildir, fizyolojik süreçlerin ürünleridir. Öte yandan Aristoteles ruh araştırmasını birinci planda önemsiyor, De Anima'nın en başında şunları söylüyordu. Her bilgi bizim gözümüzde güzel ve eşsiz bir şeydir. Bununla birlikte biz bir bilgiyi öbürüne ya tam uyar olması nedeniyle ya da üst değerde ve daha ilgi çekici nesneleri ortaya koyuşuyla yeğe tutuyoruz. Bu iki açıdan ruh araştırmasını birinci sıraya yerleştirmek doğru olur. Ruhun bilgisi elbette tüm doğruların araştırılmasına, özellikle doğanın bilimine büyük bir katkı sağlıyor çünkü ruh en sonunda hayvanların ilkesidir. De Anima'da Aristoteles ruhun bedenden ayrılmaz olduğunu da söyleyecektir. Ruh bilimin gelişmesinde en büyük katkılardan biri modern zamanların başlarında kilise baskısının azalmasıyla gelişen fizyoloji biliminin katkısıdır. Eski zamanlarda filozoflar fizyoloji araştırmalarıyla pek ilgilenmediler çünkü fizyoloji insan ruhunu değil pek de önemli olmayan insan bedenini inceliyordu. Bununla birlikte fizyoloji araştırmalarına yönelenlerin bulguları zamanla filozofların dikkatini çekti. Kan dolaşımı, beynin işlevleri, renkleri ve sesleri algılayışımız gibi konulara getirilen açıklıklar ruh bilimin bir bilim olarak kurulmasına yardımcı oldu. 1879'da ruh bilim, Alman fizyoloji bilgini ve filozofu Wundt'un Leipzig'te bir ruh bilim enstitüsü açmasıyla resmen kurulmuş oldu. Bundan sonra ruh bilimde deneysel araştırmalar birbirini izledi. Ruh bilim en büyük atılımını elde ettiği bilgileri öğrenme sorununa götürerek yaptı. Temel soru şuydu, öğrenmeye yatkınlık evrimin hangi derecesinde kendini gösterir? Hayvanlara uygulanan aç bırakma deneyleri bu yolda yeni bilgiler elde edilmesini sağladı. Aç bırakılan hayvana yiyecek bulma olanağı veriliyor, hayvanın doğrudan doğruya yiyeceğe yönelmesi için epeyce deney yapması gerekiyordu. Hayvan ard arda yanılmalardan sonra yiyeceğe giden yolu bulabiliyordu. Böylece çeşitli hayvan türleri arasında öğrenme zamanları ve yanılma biçimleri birbirleriyle karşılaştırıldı. Bu deneyler sırasında görme, işitme, kavrama üzerine ve daha başka ruhsal süreçler üzerine değişik bilgiler edildi. Ruh bilimin eğitim alanına ya da çocuk yetiştirme alanına girişi böyle oldu. Ruh bilimle ilgili yeni buluşlar, eğitimde yeni etkili yöntemler uygulama olanağı sağlayacaktı. Ayrıca erişkin kişinin davranışlarına açıklık getirecekti. Bu alandaki çalışmalar çeşitli tartışmalarla kesildi. Çocuğun duyarlılığı ve öğrenmeye yatkınlığı üzerine önemli buluşlar ancak bu yüzyılın başlarında ortaya konulabildi. Buna göre çocuk ruh bilimi yüzyılımızın başarısı oldu. Gerçekte çocuk ruhsallığını ortaya çıkarmak pek zordu. Çocuklar yaşam deneylerini açıklayabilecek olgunlukta değillerdi. Ruh bilimde çok önemli buluşların bazıları anormal davranışların incelenmesiyle elde edildi. Akıl hastaları, sinirliler ve gerizekalılar bu yeni bilimin araştırma alanına girdiler. Ruh bilim bir bilim olmadan önce akıl hastaları birer suçlu gibi alınıyorlar, hırsızlarla ve katillerle bir tutuluyorlardı. Şeytan uğramış kişiler olarak değerlendirilen akıl hastaları kapatıldıkları izbelerde sürekli dayak yerlerdi. Akıl hastalarının hasta sayılması Fransız hekimi Pinel'le 1745-1826 başlamıştır. 1793'te Paris'te Bicêtre Hastanesi başhekimliğine getirilen Pinel hastaları zincirden kurtarmaya, iyileştirmeye çalıştı. Pinel ve arkadaşları davranış bozukluklarının nedenlerini araştırıyorlar, bu bozuklukları sınıflamaya çalışıyorlardı. Onlar bazı delilik biçimlerinin altında beyin dokularının frengiyle bozulması, beyin damarlarının sertleşmesi, uyuşturucu yüzünden sinir sisteminin yıkıma uğraması gibi organik nedenleri buldular. Bazı hastalıklar görünürde organik bir bozukluğa dayanmıyordu. Bu tür hastalıklar işlevsel hastalıklar olarak belirlendi. Ruh hekimliği işte böylece doğdu ve iki yeni bilim, ruh hekimliği ve ruh bilim, sıkı bir işbirliğine girdiler. Bu iki alanı birleştiren başlıca etkinlik zihin testlerinin uygulanmasıydı. Bu iki bilimden birine daha çok anormal olan, öbürüne daha çok normal olan bırakılmış gibiydi. Ancak ruh bilimci normal davranışları ele alırken anormal davranışları da konu ediniyor. Ruh hekim bu arada anormali daha iyi kavrayabilmek için normalin araştırmasına yöneliyordu. Bu arada ruh bilim ve ruh hekimliği alanında çok çarpıcı, çok parıltılı bir takım buluşlar gerçekleştirildi. Bu da bu alanlara ilginin artmasını, buna koşut olarak bazı bilim dışı etkinliklere yönelinmesini getirdi. Bu hızlı gelişim içinde hipnoz konusunun tazelenmesi bu ilgi çekici oluşumlara örnektir.